bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Anan nerede ulan? Dimitra Saturi Petrula. Pencere Yayınları 1. Basım. Nisan 2005. Türkçe'ye çeviren Panayot Abacı. Bu kitap 153 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Ocak 2010. Okuyan Aslı Alpar. Bu kitabı birçok nedenden dolayı yazmak istedim. Öldürülen akrabalarımın anısına sessiz bir haykırış. Ruhumdan gelen sızı. Bir kükreme olsun diye. Niçin çocukluk yıllarımı bu denli korkunç geçirmek, doğal seyrinde değil de koşturarak yaşamak zorunda kalmıştım? İlerici insanlarımızdan rica ediyorum. Öyle bir düzen kursunlar ki o korkunç yıllar tekrarlamasın. Sonuçta katledilen ebeveynlerimin ve kardeşlerimin bana bıraktıkları bu değerli ama aynı zamanda oldukça ağır olan mirasa karşılık bu kitabı yazmam gerektiğine inandım. Hayatlarını bu inanca adamışlardı. Bana, istesem de istemesem de katledişlerini miras olarak bıraktılar. Bu yüzden bu mirası benimle paylaşan herkese sorarak yazmaya karar verdim. İster kendi ülkemde olsun, ister Şili'de, Nikaragua'da, Libya'da, Afrika'da ya da başka bir yerde. Ya nefreti duyacak, intikam için kan içeceğiz ya da barışın yorulmaz savaşçıları, uykusuz bekçileri olacağız. Bu kitabı yazmam için beni teşvik eden Vasilis Kavatas'a ve bana verdikleri tamamlayıcı bilgiler için amca çocukları Mihalis Petros Petrula ve Sotiri Olga Petrula'ya, kitabımı son derece yorgun olmasına karşın okuyup bana önerilerde bulunan Eli Papa'ya, kitabı okuduktan sonra yayınlamam için beni teşvik eden Dido Sotiriu ve Kosti Papayorgo'ya, ayrıca kitabımı sevgi ve sabırla teyp eden anne Abetielu'ya teşekkürlerimi sunarım. Yaşamımın en büyük sevinci olan kızıma. Anan nerede ulan? Sabahın dondurucu soğuğunda. Tarih 20 Ocak 1946. Yanılmıyorsam bir pazar günüydü. Anam zorla yeni çarıklarımı giydirmişti. İçime fena işlemişti bu soru. Bu sesi duyduğumda anımsadığım kadarıyla üzerime işemiştim korkudan. Bir soru değil, içimi tırmalayan bir sesti sanki. 3,5 yaşındaydım. Evimizin önünde toprak üzerinde bağdaş kurmuş oturuyordum. Ben dışarıya çıkmadan önce anam çalı süpürgesiyle dümdüz etmişti toprağı. Parmağımla çeşitli şekiller çizebiliyordum böylece. Hiç ama hiç sevmezdim evimizin önündeki bu düzlüğü. Geceleri çişim geldi mi anam oraya götürürdü beni. Oysa ben çişimi sıcacık yatağıma yapmayı yeğlerdim. Ne ki o beni kucağına alır, dışarıya çıkarır ve arkamda beklerdi. Gecenin içinde yabansı gürültüler duyardım çoğu zaman. Anama nedir bunlar diye sorardım. Nedenini bilemem ama makineli tüfek gürültüsü gibi gelirdi bana. Anam ağaçların içine gizlenen cırcır böcekleridir derdi. Kimi zaman ondan habersiz ağaçlardan birine çıkar bu cırcır böceklerini arar dururdum. Bu yüzden ağaçtan düşüp bir yerlerimi incitirdim sık sık. Anam yara bere içinde kalmamın nedenini anlayamıyordu. Sonunda anlamıştı. Ne ki artık kolaylıkla çıkabiliyordum ağaçlara. Bu arada cırcır böceklerinin salt geceleri ağaçlarda bulunduğunu, onları görmemin olanaksız olduğunu öğrettiler bana. Sürekli tırmanıyordum ağaçlara. Anam beni evimizin önündeki topraklarda görmediğinde yukarılara bakaraktan seslenirdi. Gizlenmeye çalışırdım. Ne ki tüm evdekiler arar ve bulurlardı beni. Petros da katılırdı bunlara. O kolaylıkla bulurdu gizlendiğim ağacı. Onlarla birlikte olmadığımda ben uzun süre böceklere, karıncalara, solucanlara bakmanın keyfini çıkarırdım. Anam evden uzaklaşmama engel olurdu. Onu kırmamam için bana bir çift çarık hazırladı. Çarıkları yaparken yanında oturur ona bakardım. Bir çuvaldıza iplik ya da sicim yerine çok ince bir deri geçirir, durmadan çalışırdı. Ne denli güzel, ne denli güzeldi çarıklarım. Toprak rengindeydi. Sonunda ayaklarıma geçirdi, güzelce de bağladı. Eski memeleri için salt evimizin öndeki topraklara oturmamı söyledi. Taşlık yollarda yürümememi, özellikle de ağaçlara çıkmamamı tembihledi. İlk günler sevincim o denli büyüktü ki, çarıklarımı eskitmemek için evin içinde dolandım durdum. Odalardaki eşyaları kösteklenerekten. Sonraları bundan kurtulmak için çarıklarımı ayağımdan çıkarıp elimde tutar, sürekli okşar, hayranlıkla bakardım onlara. Çarıklarım ve makineli tüfeğim dışında ablam Kalliope'nin bez bebeklerine benzer bebeklerim olsun isterdim. Onları yıkayıp kurumaları için çalılıklara serecektim. Ablamın yaptığı gibi. Ancak bebek yapacak kadar fazla bezimiz yoktu. Olanları da abim Petros alır, top yapardı. Petros çok güçlüydü. Ona karşı gelmem olanaksızdı. Salt büyük ağabeylerim Andonis ve Vasilis'ten korkardı o. Ablam Filiça'nın gözünü boyardı genellikle. Gönül alıcı davranışlarıyla. Filiça 14 yaşındaydı ve ikinci anamız sayılırdı evde. Çok çalışkan ve güzeldi. Hiç boş durmaz, bir şeyler yapardı sürekli. Oyun oynadığını hiç görmemiştim. Seslerin geldiği yöne bakmaya cesaret edemiyordum. Tam karşımızda, biraz yüksekte, 5-6 adımlık bir mesafeden geldiğini düşünüyordum. Adım derken abim Petros'un kocaman adımlarını kastediyorum. Benim adımlarım değil. Bacaklarını açtığında rahatlıkla geçebiliyordum altından. Çevreme bakmaya başladım. Toprak. İleride iri bir taş vardı. Çalı süpürgesinden kurtulan. Nereye doğru bakmam gerektiğini bildiğim halde yere, toprağa bakmayı yeğliyordum. Bir tepecik oluşturan ve üstteki bölümleri çatımıza dek uzanan kayalara bakmaktan çekiniyordum. Yazın geceleri yatmak üzere çatıya çıkmak için kayalara tırmanırdık. Evimize acele varmak isteyenler arka yoldan, kayalıklardan geçerdi genellikle. Çatıda çoğunlukla anam, ablalarım, Petros ve ben yatardık. Babamla iki büyük ağabeyim aramıza gelmezdi. Nedenini bilemiyordum. Çok severdim çatıda yatmayı. Uyumak üzereyken çarşafların altından kayar, ablalarımı gıdıklardım. Onlar önceleri korkar gibi yapar, sonra da öfkelenirlerdi numaradan. Ben gülmekten katılır, anama sokulurdum. Petros sabah olur olmaz beni iyice ıslatırdı. Onu gıdıklamaktan çekinirdim. Ciddi numarası yapar, beni fena döverdi. O yüzden beni sevmediğine inanırdım. Ailenin son çocuğuydu önceleri, doğal olarak evin şımarık çocuğuydu. 10 yıl sonra benim de dünyaya geleceğimi bilemezlerdi elbette. Doğduğumda ölüm tehlikesi geçirmişim. Ve Petros sevinmiş buna. Yeniden ailenin son çocuğu olacağını düşünerekten. Ne ki çabuk dirilmişim. Böylece ailenin şımarık çocuğu ben oldum. Dediklerine göre babam hiçbir çocuğunu kucağına almazmış benden başka. Ve Petros kıskanırmış bunu. Ama bir gün keçilerle oynarken bunlardan biri bana tosladı. Ve kaşım yarıldı. Ağlamaya başladım çığlıklar ataraktan. Beni o halde görünce Petros da ağlamaya başladı. Bebeğimiz, keçi gözünü çıkardı diye bağırdı. Demek beni seviyormuş. Ben de onu sevmeye başlamıştım. Sık sık yediğim dayağa karşı. Çok iyi anımsıyorum. Babam bir tilki yakalamış, onu zincirle bir yere bağlamıştı. Elimden tutmuş, götürüp göstermişti bağlı tilkiyi. Hayvanı görür görmez şaşakaldım. Yüzü tıpkı bizim Petros'un yüzüne benziyordu. Ne olur babacığım bırak gitsin, çöz zincirini, serbest bırak gitsin, gitsin. Neden söylemiştim bunları babama? Onu bağlı görmeye dayanamamıştım. Babam mı tilkiyi serbest bırakmıştı, yoksa ben mi onu çözmüştüm? Tam olarak anımsayamıyorum. Duymuyor musun ulan? Anan nerede? Şimdi bakmam gerekiyordu, hem de çabuk. Solda, önümde, kayalıkların üzerinde ve evimizin balkonunda. Oradaydılar. 3 kişi, belki de daha çok. Tam olarak anımsayamıyorum. Aralarında tahta ayaklı biri de vardı. Topallıyordu. Pavlitinas diyorlardı ona. Ve anamın yakınıydı. Bu adamların adları yoktu benim için. Tümüne faşist diyorlardı. Pavlitinas evvelce evimize gelir, beni kucağına alırdı. Şimdi o da faşistlerle beraber gelmişti. Kalkıp yürüdüm mü, yoksa eve emekleyerek mi girdim, anımsamıyorum. Anımsadığım tek şey o anki garip duygularımdı. Ruhum sanki vücudumdan ayrılıp, gerek benimle gerekse başkalarıyla ilgili olayları izliyor gibiydi. Kişinin narkozdan sonraki durumu gibi. Yavaş yavaş kendine gelir, olup bitenleri anımsar, ancak her şey kendi dışında oluyormuş gibi bir duygunun etkisindedir. Olayı benimsemek ister, ancak bu olası değildir onun için. Eve girdim ve anamın kahverengi eteğiyle makineli tüfeğini aramaya koyuldum. Gizlemek için. Gizlemem gerekiyordu onu, görmemeleri için. Önce makineli tüfeği buldum. Tahta bir valizden sökülmüş, üzerine sapı olan bir tahta parçasıydı benim silahım. Sapını çeker ve bam! Tüm Almanları yere sererdim. Tüfeğimi nereye gizleyeceğimi bilemiyordum. Faşistler silahı aramak için gelmişlerdi eve, bunu biliyordum. Birkaç gün önce babam dağa çıkmak, kaçmak zorundayız demişti anama. Bunun nedenini sormuştu anam. Babam bir polis yakınından Kaçareas adında birinin komutasındaki bir faşist grubun silah aramak üzere manastıra geleceğini öğrenmişti. Bu polis babamın çocukluk arkadaşlarından biriydi galiba. Bu adam Alman işgalinde de görevini sürdürmüş ancak eski arkadaşına olan saygı ve sevgisini yitirmemişti anlaşılan. İşgal süresince babam Almanlara karşı savaşmıştı. Gerek kendisi gerekse ağabeyim Andonis, Elas adlı örgüte bağlıydılar. Savaştan sonra da gerek babam gerekse ağabeyim anımsadığım kadarıyla sürekli kalmazlardı evimizde. Faşistler peşlerindeymiş onların. Yunanlı faşistler. Almanlarla birlikte Elas'a karşı savaş açmışlardı. Ama savaş bitmişti, öyle diyordu babam. Almanlar bırakıp gitmişlerdi. Bunu da babam söylemişti. Babam hiç yalan konuşmazdı. Hatta bir akşam kimi büyük çocuklarla konuşurken salt tutsaklar yalan söyler dediğini duydum. Kimlerdi acaba bu tutsaklar? Babamın dediğine göre faşistler hainmiş. Onlar bölgemiz insanlarından değillermiş. Çünkü bölgemiz Mani'nin tüm sakinleri Alman işgalcilerine karşı savaşmışlar. Oysa faşistler Almanlarla işbirliği yaparak direnişçileri öldürmüşler sürekli. Ama savaş sona ermiş, Almanlar bırakıp gitmişlerdi. Şu faşist olarak bilinen kişilerin, babamın ve Andonis'in peşlerine düşmelerinin ne olabilirdi nedeni? Babam, polis arkadaşından aldığı bilgiden sonra tüm ailemizin dağlara taşınmasını önermişti ısrarlı anama. Polisin dediğine göre faşistler silah araması yapacaklarmış manastırda. Buydu köyümüzün adı. Babamın silahlarını yetkililere teslim ettiğini bilmelerine karşın aramayı kesin olarak yapacaklarmış. Seni manastırda bulurlarsa olay çıkarabilirler kardeşim Sotiris. İyisi mi köyü terk et. Silah bulmazlarsa onlar da bırakıp giderler. Bunları haber vermişti mektupla polis amca babama. Ama anam duymak bile istememiş bunları. Çocuklar, ne yaparmış çocuklar dağlarda? Özellikle bebek yaşta olan ben. Kimi yakınlarımız onu yanında götüremezsin. Almanlardan kurtulmak için kaçarken sizi izleyemez. Ayrıca ağlar, düşmanın dikkatini çeker, sizi ele verir demişler. Ama anam dinlememişti onları. Bu söyledikleri şaka mıydı, ciddi miydi bilemiyorum. Bildiğim tek şey bunu açıkça söylemiş olduklarıydı. Anımsadığıma göre kaçarken kimi zaman anam, kimi zaman da Filiça ile Kalliope taşıyordu beni kucaklarında. Manastırdan ilk olarak ne zaman ayrıldığımızı anımsamıyorum. Ancak şunu iyi anımsıyorum. Anam ve diğerleriyle birlikte bir düzlükte otururken birden Elas savaşçıları belirdi uzaktan. Düzenli bir biçimde yürüyordu savaşçılar. Birden atıldım ve koşmaya başladım. Aralarında babamın ve Andonis'in de bulunacağını düşünerekten. Gerçekten direnişçilerden biri bana doğru geldi, beni kucağına aldı. Yanılmamışım, beni kucağına alan Andonis'ti. Sonraları bu olayı onunla konuşurken, karşılaşmamızın Castagna bölgesinde 1944 yılı Eylül ayında gerçekleştiğini söylemişti. Almanlardan ve işbirlikçilerden kurtulmak üzere manastırdan kaçmış, direnişçilerin egemenliğinde bulunan Perivolia bölgesine varmıştık. Orada babama haber vermişler, o da Andonis'i yanına alarak bizi görmeye gelmişti. Ne ki fazla kalmadı yanımızda. Yönettiği Elas Birliği ile Kalamata bölgesine gitti. 1945 yılı Mayıs ayında yeniden ayrılmak zorunda kaldık köyümüzden. O dönemin hükümeti bir kanun çıkarmış, buna göre yerimizden sürülmemiz gerekiyormuş. Nedenini bilemiyorum, ayrıntılarını da. Manastırdan ayrılıp İtilio bölgesine gittik. Oraya yerleşmemiz gerekiyormuş. 1945 yılı Mayıs ayından Temmuz ayına dek o köyde kaldık. Gündüzleri Kontari ailesinin evinde kalırdık. Geceleri bizi tutuk evine götürürlerdi. Buna sebep neydi bilemedim. Tutuk evinde üzerinde garip giysileri olan bir erkeğin gözetimindeydik. Sonraları bu giysilerin üniforma olduğunu öğrendim. Adamın elinde çok güzel bir tesbih vardı. Yakından görmek için istedim ondan. Öyle kızdı, öyle kızdı ki. İyi canım ne oluyor sanki, yiyecek miyiz tesbihini dedim. Adam daha da öfkelendi. Anam elimden tutup çekmeseydi dayaktan kurtulamayacaktım. Ve yine birileri anama, yanınızda götürmeyin onu, yakacak sizi demiş. O günlerde İtilo'da Mihalis Petrula'nın küçük oğlu Vladimiras öldü. Çocuk 6-7 yaşlarındaydı, hastaydı. Bölgede ona bakacak doktor yoktu. Anası acaba onu yanında götürmek istemedi mi diye düşündüm ve sürekli ağladım. Sonuçta yazık ki dağlara çıkmadık, salt babam gitti. Andonis'i yanına alıp almadığını pek anımsamıyorum. Ama manastırda göremiyordum onu. Atina'ya gitmiş olabilirdi. Galiba Vasilis de gitmişti babamla beraber. Dağlardaki partizan birliklerine katılmak üzere. Gitmeden önce evdeki av tüfeklerini de yok etmişlerdi. Ödüm koptu makineli tüfeğimi de yok ederler diye. Ama babam dokunmadı silahıma. Faşistler gelirse saklarsın diyerekten. Ben evin içinde koşuyordum. Anam geldiler faşistler. Vay anam nerede acaba nerede diyerekten. Evimiz sonsuz bir yerdi sanki. Korkuyla sağa sola koşuyor, anamın kahverengi giysisini arıyordum. Anamdı benim için o giysi. Evin içinde hep o giysinin peşinden giderdim. O giysiye asılıyor, o beni kucağına alıyor. Korktuğumda ona sarılıyordum. Kucağı, bağrı, yüzüydü o anamın. Sonunda gördüm kahverengi giysiyi. Önümde duruyordu, ayakta. Makineli tüfeğim de yerindeydi. Büyük yatağın altında. Silahımı dibe doğru ittim ve giysiye sarıldım tüm gücümle. Beni kucağına aldı hemencecik. Kalbi öyle atıyor, öyle atıyordu ki. Yüzümü okşamaya başladı. Ah anam, yaşlanmak üzereyim ama yüzümü, çenemi, alnımı okşamasını hala unutamıyorum. Evin kapısına doğru koştu, kilitledi. Tüfekleriyle zorlamaya başladılar. Kıracaklardı neredeyse kapıyı. Demir mandalın deli gibi sallandığını anımsıyorum. Anam kapının açılmasına engel olmaya çalıştı. Ama boşuna. Hemencecik içeriye daldılar. Bizi dışarıya çıkardılar. Kucağından indim. Ona engel olduğum duygusu vardı bende. Durmadan sağa sola koşuyor, içeride neler yaptıklarını anlamaya çalışıyordum. Onlar yatakları söküyor, her şeyi yere atıyordu. Büyük yatağı anımsıyorum babamın yattığı. Beni kucağına alır, hoplatır zıplatırdı uykum gelene dek. Ben uyudum mu, o da uyurdu. Sabahları erken uyanır, yastığın altına koyduğu tabancasını almaya yeltenirdim. O bunu anlar, kafasıyla yastığı sıkar, elimi altına sokmamı engellerdi. Ben elimi kurtarmaya çalışır ve sürekli söverdim. ''Patla Emi, ulan kahrolasıca!'' derdim. Birdenbire bu denli sert olan yastığa. Babam gülümserdi, sövmeleri ona yaptığımı düşünerekten. Buna benzer lafları kimse söylemeye cesaret edemezdi ona. Bu yatağın altında gizlemiştim makineli tüfeğimi. Şimdi onlar yatağı, çarşafları, yastıkları yere atmış, darmadağın etmişlerdi. Ben anamın kahverengi eteğine sarılmış, onunla birlikte yürüyordum adım adım. Sağa sola, aşağı yukarı giderekten. Birden koşmaya başladı. Ben de giysisine sarılı, onunla beraber koşuyordum. Çok hızlı koşuyordu. Ve faşistler vuruyorlar, vuruyorlardı ona sürekli. Tüfeklerinin kabzalarıyla. Neler duyuyordu acaba? Ben eteğine asılmıştım ve o dipçik darbelerinden kurtulmaya çalışıyordu. Ama koşamıyor ve bana da kaç, uzaklaş diyemiyordu. Onu sürüklediklerini görmemi istemiyordu. Görmemi istemiyordu. Tanrım, görmemi istemiyordu. Oysa ben anamın kucağına sarılmak, göğsüne sığınmak istiyordum. Olanları görmemek için, görmemek için. O denli vahşice sürüklüyorlardı ki onu, beni kucağına alması, koruması olanaksızdı. Koşmak zorundaydı, istese de istemese de. Yapabileceğim tek şey eteğine tutunmaktı. Yoksa ondan uzak kalacaktım. Ve onu durmadan sürüklüyor, durmadan dövüyorlardı. Bir ara elimi sıkmaya başladı. Sesi geldi kulağıma. Bebeğim, bebeğim, yaşarsan adımızı her zaman yüksekte tutmanı istiyorum. Yemin et, yemin et. Ama neler söylüyordu bana, neler söylüyordu? Yorulurum, Tanrım, yorulurum. Yaşımım boyunca Petrula adını yazan bir levhayı nasıl taşırım? Yorulur, elimden düşürürüm. Ve o bana sürekli, yemin et, yemin et diyor ve faşistler durmadan vuruyor, durmadan dövüyorlardı. Acaba yemin etsem dövmekten vazgeçerler mi anamı? Ama yeminim yalan olmaz mı? Nasıl yalan yemin ederim? Sürekli nasıl yüksekte tutarım, yorulurum. Olamaz, yapamam bunu. Ah babacığım, ah Sotiris babacığım. Neredesin, neredesin? Ah Andonis ağabeyim. Yemin ediyorum, yemin ediyorum diyorum yüksek sesle. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Kimse duymuyor beni. Ve durmadan vuruyorlar, dövüyorlar anamı. Bir ara durdular. Giysisine yapışmıştım, sarmaşık gibi. Kaç el birden çekmeye başladı beni kahverengi giysiden. Amcam Vasilis'in evine varmıştık. Evin çevresi, taşı bol bir meydandı. Diğerleri de orada toplanmıştı. Babamın kardeşi, amcam Yorgo ve karısı. Her ikisi de hastaydı. Kuzenim Andonis'in karısı Pipi, diğer kuzenimin karısı Panoria, Vladimiros'un annesi olan yengem Harikliya ve kızı Sofia. Ayrıca ablalarım Filiça ve Kalyopi. Anımsadığım kadarıyla ben sonuncuydum sırada. Yanı başımda anam, daha sonra da diğerleri. Ben ayakta duruyordum. Bir ara saçım bir fundalığa takıldı. Hareket etmekte güçlük çekiyordum. Köpeğim, Liuççiciğim, Ayaklarımın dibindeydi. Ayaklarımı yaladı mı yoksa bana mı öyle geldi? Ama neden kımıldamıyor? Çevreme bakıyorum. Büyük fıçılar. Kaç tane acaba? Leucci neden böyle hareketsiz? Böyle hareketsiz durursa kurtlar kemirir onu. Geçenlerde tarlada gördüğümüz kedi gibi. Ablam Kalyopi ile atla tarlaya gitmiştik. Suda boğulan öküzü gösterecekti bana. Kedi neden kaçmıyor? Neden onu kemiren kurtlardan kurtulmuyor diye sordum. Kedi kaçamaz, hareket edemez çünkü öldü demişti ablam. Bu öldü sözcüğünü anlayamamıştım. Kedi kalkar giderse kurtlardan kurtulur diye düşünmüştüm sadece. Leucci'ye bakıyordum sürekli. Ellerini ayaklarını germiş, öylece uzanmıştı. Git Leucci'ciğim git, yoksa kurtlar yiyecek seni. Eğilip onu itelemek istedim. Ne ki saçımı fundalıktan kurtaramıyordum. Ayağımla vurmaktan çekindim. Köpekleri, kuzuları, keçileri tekmeleyenlere çok kızardı babam. Git Leucci'ciğim git, kalk ayağa. Köpeğim hareketsiz. Ayağımı hafifçe üzerine değdirdim, kıpırdamıyor. Ah, kurtlar kemirecek sevgili köpeğimin vücudunu. Ağlamaya başladım. Gelen yabancılar fıçıların arasında dizilmişler. Eski bir yakınımız olan Petros Kirakuleas fıçılardan birinin üzerine demir ayaklı garip bir tüfek kurmuş. Onlar şimdi çok kalabalık, sayamıyorum. Salt eve girenler değil, başkaları da var. Aralarında kimi eski yakınlarımızı da görüyorum. 60 kişi kadar girmiş manastıra, öyle demişlerdi. Tüfeklerini kaldırmışlar. Ne yapıyor bunlar? Anamı görüyorum, yanımdan ayrılmış. Kollarını iki yana açmış, koşuyor. Sıraya dizilmiş, diğerlerine doğru gidiyor. Son olarak ayakta görüyorum anamı. Koşarak ayrılıyor yanımdan. Neden? Öyle garip koşuyor ki, kollarını yana açmış, kanat gibi. Nasıl? Ne zaman eteğini ellerimden çekti ve koşmaya başladı anlayamadım. Bu arada ben saçımı fundalıktan kurtarmaya çalışıyordum. Koşarak uzaklaştı benden. Pipi'nin yanına gitti. Bir an için durdu. Sonra yine bana doğru gelmeye başladı. Andonis ile Petros'u öyle kıskanıyorum ki. Anamla yaşadıkları olayları anlatıyorlar sürekli. Onun yanında büyümüşler. Anıları o denli çok ki. Benim anılarım çok az ve de bulanık. Salt bağrını anımsıyorum açık olarak. Göğsünde kırmızı küçücük bir ben vardı. Öldürüldüğü güne dek emerdim o küçücük benini. Ve de koşarak benden ayrılışını, böylece hayatta kalmamı sağladığını anımsıyorum. Yaşadığım korkunç olayları aklımdan çıkarmam olanaksız. Anam yere düşüyor, kolları açık düşüyor yere. Pipi de koşmaya başlıyor, biri kovalıyor onu. Nereye gittiğini göremiyorum. Ah, saçımın takıldığı şu fundalık. Diğerleri de yere seriliyor. Bir ben ayakta kalıyorum. Amcam yorgunun kafası nasıl yarıldı böyle? Nedir bunlar, beyin mi? Nasıl girecek yine kafasına? Anam yerde yatıyor, önümde kolları açık. Ellerinin derisi yüzülmüş, kemikleri görünüyor. Ve onlar anımı göstererek, bu orospu ölmedi daha diyor ve sürekli kurşunluyorlar. Kurşunları bilirdim. Tüfekleri, tabancaları da bilirdim. Ama o anda olanları anlamakta çok güçlük çekiyordum. Anımı kalbura çevirmişlerdi kurşunlarla. Bunların tümü bilincim dışında. Salt görüntüler var kafamda. Bildiğim kimi olayları anlayabiliyordum. Örneğin tüfek kabzalarıyla ona indirdikleri darbeleri. Hiç hoş olmayan bu olay allak bullak ediyordu beni. Kimi zaman çocuklar sapanlarla, taşlarla kavga ederler, sonra da ağlarlardı acı çektiklerinden. Ama anam ağlamadı. Omzuna ve kafasına tüfeğin kabzasıyla vurmalarının görüntüsü hiç silinmedi içimden. Acı duyuyor muydu bilemiyordum. Ama ona vurmaları dokunuyordu bana. Bunun için yemin ettim yalancıktan. Belki vurmaktan vazgeçerler diye. O zamana dek kimse vurmamıştı bana. Ne sopayla, ne tüfek kabzasıyla, ne de taşla. Salt Petros, tavşanın annesini nasıl emzirdiğini anlatırken bana bir çeşit acı duydum. Ama bunun oyundan başka bir şey olmadığını iyi biliyordum. Toprağa dökülen beyinlerin, bağırsakların görüntüleri. Anamın derisi yüzülmüş, kemiği görünen sağ elinin görüntüsü hiç silinmedi içimden. Yüzünü anımsayamıyorum. Ancak arka üstü, açık kollarla birkaç metre yakınımda yatışı çıkmıyor aklımdan. Ve yerde taşların üzerinden akan kırmızı sular. Bu görüntüler o anda beni pek etkilememişti belki. Salt bakıyordum, benimle ilgisi olmayan ve başka yerlerde yaşanan olaylardı sanki. Sonraları çoğu kez iyi ki o günlerde çok küçüktüm diye düşündüm. Görüntülere, yaşanan olaylarla bağlantısını idrak edecek durumda değildim. Yoksa dehşetten çıldırabilirdim.